Ayrım 34.
Özet olarak memleketimiz lehinde propaganda yapalım. Sonra muhterem arkadaşlar, bu heyet, bu şerefli üyeleri birçok memleketlere, Avrupa'ya, Fransa'ya, Amerika'ya benzetiyorlar. Biz hiçbirine benzemeyiz. Biz istiklali, namusu, haysiyeti, milli haysiyet ayaklar altına alınmak üzere hücuma uğramış bir milletiz. Böyle olan bir millet burada, esassız diyeceğim, affedeceksiniz, çünkü öyle görüyorum. Pek öyle lüzumlu olmayan şeylerle niçin kendimizi meşgul edelim ve esaslı şeyleri bırakalım? Kısacası bizim üzerimize düşen en büyük vazife, hepimiz silahlı olarak dağılalım, o dördüncü maddedeki iki kişi de fazla. Bir belli zaman tayin edelim. 2-3 yahut 4 ay sonra geleceğiz, sizi kontrol edeceğiz diyelim. Hükümeti bırakalım, gidelim. Milletin ruhuna, hayatına ait olan iş asıl taşradadır ve tüfengin ucundadır. Birer kişi kalsın, kontrol mahiyetinde hükümeti. Ona da lüzum yoktur bendenizce. Fakat bu kadar bir heyetin burada kalması ve diğer şerefli üyelerin bütün cephelere gitmesi, işte bendeniz bunu teklif ediyorum. Etem, 1. Dünya Harbi'nin başlangıcında kanun, inzibat çavuşu olarak harbiye nezaretinde bulunmuş ve daha sonra İran ve Azerbaycan'da ihtilaller çıkarmak üzere hazırlanan milis kuvvetlerinde çalışmıştır. Etem'in Kuvayi Milliye Kumandanlığı'nda gösterdiği üstün başarı da daha önce asker ve milis olarak geçirdiği tecrübelerin rolü büyüktür. Etem, fizik yapısı kadar karakteri ve davranışı ile de gerçek Çerkez tipinin bir örneğidir. Terbiyesi, saygısı, gururunu gizleyen mütevazi görünüşü ve cesaretiyle beraber bulunduğu kumandanlara kendisini sevdirmiş ve hatta birçoğunu etkisi altına almıştır. Etem'in saati bozuktu, ciğerlerinden rahatsızdı. Biraz da bu sebeple mariz bir psikolojiye sahipti. Merhametsiz ve zalimdi. Bu halinin başarısında şüphesiz büyük rolü olmuştur. Kendisine boyun eğmeyenleri insafsızca cezalandırdığı için kuvvetleri üzerinde büyük bir otorite kurabilmişti. İç savaşlarda yine aynı sebeple amansız davranmış ve gelip geçtiği yerlerde müthiş bir terör havası hüküm sürmüştür. Eski bir subay olan piyade yüzbaşılığından ayrılmıştır. Tevfik de diğer iki kardeşinden daha az gaddar değildi. Devamlı olarak Kuvayi Seyyare ile bulunduğu için Reşit ve Etem kadar dikkati çekmemiştir. Fakat Kuvayi Seyyare'nin karıştığı olumlu ve olumsuz bütün işlerde en az Reşit ve Etem kadar rolü vardır. 1919 Haziran ayı sonlarında yanında 8 atlı olduğu halde Salihli, Alaşehir bölgesine gelen Etem, kısa zamanda kuvvetini çoğaltmış ve diğer milis kuvvetlerini kendisine boyun eğmeye zorlayarak ya dağıtmış veya emri altına almıştır. 1920 yılı başlarında Batı cephesinin en büyük milis kuvveti Etem'in kumandasında bulunuyordu. Anzavur hareketinin Adapazarı, Düzce ve Bolu karşı ihtilal hareketlerinin Yozgat ayaklanmasının bastırılması Etem sayesinde mümkün olmuştu. Ordu birlikleri bu iç savaşlarda başarı gösteremiyorlardı. Subaylar nizam ve düzen adamı olarak ne halka zulüm yapıp terör yaratabiliyorlar ve ne de askerlerin yağma yapmasına göz yumuyorlardı. Bu durum ordu ve Kuvayi Milliye ikiliğinin yaratılmasına ve Etem'in itibar kazanmasına, buna karşılık ordunun büsbütün gözden düşmesine yol açmıştı. Daha başka sebeplerin de etkisiyle zaman Etem'in lehinde, ordunun aleyhinde işliyordu. Halbuki Kuvayi Seyyare düşman karşısında ordu gibi başarılı olamıyordu. Bu konuda Etem ile beraber muharebelerde bulunan 61. Tümen Kumandanı Albay İzzettin, Orgeneral İzzettin Çalışlar şöyle der. Kuvayi Seyyare kumandanları kendiliklerinden muharebeye karar verirlerdi. Başarılı olamayınca gene hiçbir tarafa haber vermeyerek kaçarlardı. Bunlarla düşman karşısında omuz omuza bulunmak bir endişeydi. 1920 yılı sonlarında Etem ve kardeşleri artık zapt edilmez olmuşlardı. Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu'da otorite sağlamasına çalışıp büyük hizmetler yaptıkları halde şimdi kendileri bu otoriteyi tanımak istemiyorlardı. Kumandanlar ve subaylar Etem'in tavrından rahatsız olmakta ve teessür duymaktaydılar. Bir kurmay subay o gün tuttuğu notlarda bütün ordunun görüşü sayılmak gereken şu mücahadeleri tespit etmişti. Dipnot: Rahmi Apak'ın notları, bakınız Garp cephesi nasıl kuruldu, sayfa 158-159. Yozgat isyanının bastırılması, üç kardeşler Kuvayi Seyyaresi'nin her ferdini zengin etmiş ve Kuvayi Seyyare'nin mevcudunu artırmıştır. Etem ve kardeşleri bu isyanı bastırdıktan sonra kuvvetleriyle birlikte Ankara üzerinden geriye döndükleri vakit Ankara'da kendilerine gösterilen tezahürlerle Anadolu'nun hükümet merkezinde dahi biricik kuvvet, şeref ve iktidar sahibi adamlar olduklarını gördüler. Balıkesir, Bursa, Adapazarı, Düzce ve Hendek'ten sonra Anadolu'nun ortasında dahi at oynatarak hemen bütün Garbi ve Orta Anadolu'da şan, şöhret ve nüfus kuran Ethem ve kardeşleri kendilerini Milli İhtilal'in efendisi saymakta haklı görüyorlardı. Onlar Büyük Millet Meclisi'nde dahi mühim tutarlara malik oldular. Belki de düşüncelerine göre bütün Milli Anadolu varlığı meclis ve hükümet onların tüfeklerinin kuvvetiyle yaşıyordu. Onları tekrar cephede bir vazife almak üzere Eskişehir'e göndermek bile nezaket ve siyasetle halledilmiş bir mesele oldu. Onlar merkezi vaziyette bulunan Ankara'da kalarak icabında Anadolu'nun diğer taraflarında zuhur edecek ihtilalleri söndürmeye hazır bir kuvvet olarak kalmak arzusunu ishar ediyorlardı. Bununla kastettikleri hedef malumdu. Fakat vatani hamiyetleri mevzu bahis edilerek ve koltuklanarak Eskişehir'e Garp cephesi emrine hareket etmelerine muvafakat ettirildiler. Ethem Garp cephesi kumandanının emrine girmeyi de izzeti nefsine yediremiyordu. Fakat Garp cephesi komutanı General Ali Fuad'ın hakimane siyaset ve hareketi sebebiyle gemi azıya almadı. Ankara'dan Eskişehir'e gelen kuvve-i seyyare hiç kimseye müracaat etmeksizin kendi konakçı subayları vasıtasıyla keyiflerinin istediği en güzel evleri boşaltarak sahiplerini içlerinden kovup yerleştiler. Cepheye hareket etmezden önce biraz yorgunluk çıkardılar. Günlerce gezdiler, eğlendiler, at oynattılar. Yozgat'ta çalıp çarptıkları banknotları, sarı liraları, kadınlara mahsus asım takımlarını burada israfla sarf eylediler, kamçılarını gümüşlettiler, kılıçlarını savatlattırdılar, hesaplarını düzelttiler. General Ali Fuat bu kuvve-i seyyareyi Bursa cephesine ve İnegöl civarında Uludağ'ın şarkındaki köylere yerleştirerek bunları cephede meşgul etmek ve Beyce mıntıkasından Bursa üzerine akınlar icrası suretiyle onların karamanlıklarından istifade etmek istiyordu. Fakat onlar ciddi işlere girmek arzu etmediler. Onlar Simav, Tavşanlı ve Demirci mıntıkasını istiyorlardı. Bu mıntıkadaki halk evvelce onların aleyhinde tezahürlerde bulunmuşlardı. Bu halktan intikam almak lazımdı. Bundan mağda buradaki düşman kuvvetlerinin zayıf ve dağınık olduklarını biliyorlardı. Bu sebepten Eskişehir istirahati bittikten sonra Kütahya ve Demirci üzerine hareket eylediler. Ve Abdullah isimli bir serseriyi de Kütahya'da mümessil veya vali olarak bıraktılar. Kuvve-i seyyare Simav ile Demirci arasında tesadüf ettiği bir düşman piyade taburunu geriye sürdü. İleri yürüyüşe devam etti. Birkaç gün sonra civarda bulunan birkaç bölükle takviye edilmiş olan bu düşman müfrezesine taarruz etti. Buradaki muharebeyi kuvve-i seyyare güzel yaptı. Bir taburdan fazla muntazam düşman kuvvetlerini bozguna uğrattı. Düşman yüzlerce ölü ve 15 kadar yaralı ve yarasız esir bırakarak hafif ve ağır makineli tüfeklerle birçok eşya ve teçhizat terk ederek kaçtı. Kuvve-i seyyarenin de zayiatı vardı. En ileri gelen reislerinden Hafız Hüseyin Bey şehit olmuştu. Bursa ve Balıkesir mağlubiyetlerinden sonra küçük mikyasta da olsa bir düşman müfrezesine karşı istihsal edilen bu muvaffakiyet Ethem ve kardeşlerinin şöhret ve nüfusunu yeniden çok artırdı. Bundan mağda muntazam ordunun mecburi askerlik sistemiyle teşkil eden kıtaların artık bir iş göremeyeceği, maaşlı asker yani çetecilik usulünün umumi olarak tatbik, tabur, alay ve tümenlerin lağvedilmesi hakkında öteden beri yapılmakta olan propagandaya bir kat daha kuvvet verildi. Artık Eskişehir sokaklarında açıktan açığa subaylığın ve mecburi askerlik hizmetinin kaldırılması lüzumu hakkında aklı eren veya ermeyen herkes bağırıp söylüyordu. Şark'tan gelen Yeşil Ordu Teşkilatı'na girmiş olan birçokları da aynı propagandayı yapmaktaydılar. Kuvve-i seyyareyi ve başındakileri nizam altına almak, bir ordu birliği gibi faydalı hale sokmak için çok uğraşıldı. Özellikle Mustafa Kemal Paşa, işi tatlılıkla idare ve halletmek istiyordu. Aylarca toplantılar yapıldı, heyetler gidip geldi fakat hiçbir sonuç alınamadı. İcra Vekilleri Heyeti, 1920 Aralık ayı sonunda durumu görüşerek şu karara varmıştı. 1. Birinci Kuvve-i Seyyare diğer bütün askeri kıtalar gibi kayıtsız ve şartsız Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarına, hükümetin emirlerine ve nizamlarına bağlılık ve saygıyla sorumlu ve askeri disiplin ile kayıtlıdır. 2. Birinci Kuvve-i Seyyare Kumandanlığı'nın askeri işlerden ve vazifelerden dolayı bütün teklifleri ve önerileri ancak emri altında bulunduğu kumandanlığa ve adı geçen kumandanlık kanalıyla icap eden makamlara duyurulur. 3. Bahsedilen işler ile uğraşmak Genelkurmay Başkanlığı'na aittir. Bu karar Kuvayi Milliye'nin tasfiye kararıydı. Olaylar hızla gelişecek ve mukadder olan akıbete gidilecekti. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Bey İnönü, 29 Aralık 1920 günü Kütahya civarında bulunan 61. Tümen Kumandanlığı'na aşağıdaki emri verdi. 1. Kuvve-i Seyyare Kumandanı Ethem imzasıyla bugün Meclis Başkanlığı'na ve kumandanlara çekilen açık telgrafta Yunanlılara karşı ve memleketin kuvvet ve başarısını zayıf gösteren bir lisan kullanarak Büyük Millet Meclisi hakkında hürmet ve itaatle asla kabil telif olmayan isnat ve tecavüzlerde bulunmakta ve İstanbul'dan gelip Anadolu'ya katılan heyetin güya uygun barış şartları getirdiği gibi gerçek dışı beyanat neşrolunmaktadır. Bu beyanat, kendileri tarafından halktan para toplanmamasını, kendileri tarafından asker alınmamasını ve halk hakkında idam cezasının ancak istiklal mahkemeleri vasıtasıyla mümkün bir infaz olunabileceğini ve ordunun muntazam teşkilatına ve disiplinine uyulmasını şiddetle talep eden Büyük Millet Meclis hükümetlerine karşı alenen isyan mahiyetindedir. Bu hususta Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir emir almadı isem de açık olarak isyan ilan edenlerin her türlü tecavüzlere ve isyan etmelerine de bir mani kalmamış demek olup bu telgrafla güdülen gaye tıpkı damat Ferit hükümetinin söylediği gibi milletin mukavemetini kıracak ve orduyu dağıtacak bir propagandaya girişildiğini göstermektedir. İsyan hazırlıklarının hedef ve genişliği ve zaman zaman ortaya çıkacak durumlara karşı milletin asıl güvencesi, ancak ordunun aldatmalara karşı vatanseverce direnişi, subaylar heyetinin gerek silahlı tecavüzler ve gerekse fesatlıkla gelen tehlikelere karşı uyanık bulunmalarıdır. 2. Kuvayi Milliye askerlerine hayatları için tehlikeli olduğu korkusunu vererek, millet aleyhine muhabere etmek için yemin ettirmiştir ve ordudan ele geçecek subayların öldürülmesini kararlaştırmışlardır. 3. Askerin konaklayacağı ikamet mahallerinde halktan propagandacılar tayin etmişlerdir. Gerek adı geçenler ve gerekse benzerleri fesatlık yapanlar ordu içinde yakalanır yakalanmaz derhal kurşuna dizilmelidir. 61. Tümen Kuvayi Seyyare'nin üzerine yürürken İsmet Paşa, Kütahya'dan 31 Ocak 1921 tarihinde Kuvve-i Seyyare Kumandanına Ethem Beyefendi'ye hitabı ile yazdığı uzun bir mektubun sonunda şöyle diyordu. Büyük mücadelelere girişmiş kişilerde hayat korkusu olmaz. Fakat herhangi bir çarpışmanın başarı şartlarını daha önce dikkate almak gerekir. Ordunun size kurşun atmayacağı, bazı kıtaların size iltihak edecekleri hakkında ihtimai olarak aldığınız teminata iltimat etmeyiniz. İdareniz altındaki hakiki kuvvetlerin miktarı malum, 5000 olduğu işitilmiş olmakla beraber 10.000 hesap ediyorum. Kuvayi Milliye'yi lağvettiğimiz ve ele geçecek komutan ve askerlerin hayatları tehlikede kandırmacaları ile herkesin mal ve canını müdafaa kaygısına düşürüldüğü ve ciddiyetle yemin ettirildiği ve külliyetli topçu ve piyade cephanesi biriktirdiğiniz kabul edilmiş, kısacası bu faraziyeler en geniş ölçüde tutularak lazım gelen tedbir düşünülmüştür. Hiç kimse size bu kadar açık kardeşlik yapmadı. İşte ben vaziyeti bu surette hülasa ettikten sonra Büyük Millet Meclisi'nin kararı veçhile uygun gördüğünüz şekil ve tertipte Kuvve-i Seyyare başından çekilmenizi hem şerefiniz hem de Kuvayi Milliye mensupları için faydalı sayıyorum. Bugün başka hal çaresi kalmamıştır. Karşılıklı görüştüğümüz zaman ne kadar açık surette fikir belirttimse bu defada yazılı olarak açık ve samimiyetle hakikati söylüyorum. Bu telgrafımın bir tertip eseri sayılması veya bir pazarlık sebebi yapılması yanlış olur. Baki son selam. Kuvve-i Seyyare ordunun bu tarihteki kuruluşuna ve gücüne göre bir tümen gibi kabul edilmekteydi. Kuvve-i Seyyare kumandanlığı karargahında kurmay subaylar ve emir subayları vardı. Ordu birlikleri harekete geçtiği sırada Kuvve-i Seyyare'nin emrinde 159. Piyade Alayı ile şu müfrezeler bulunuyordu. Sarı Mehmet müfrezesi, Pehlivan Ağa Parti Pehlivan müfrezesi, Halit Bey müfrezesi, Makedonya müfrezesi, Alaca müfrezesi, Kamil Çavuş müfrezesi, Arif Kaptan müfrezesi, Şevket Bey müfrezesi, Tahsin Bey müfrezesi, Kaplan Naci müfrezesi, Doktor Fazıl müfrezesi, Emet müfrezesi, Bolşevik taburu. Çerkez Ethem emrindeki kuvvetlerin sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber 5000 civarında tahmin edilmekteydi. Kuvve-i Seyyare'nin tasfiyesi için harekete geçirilen kuvvetler ise şunlardı. Batı cephesinden 11. ve 61. tümenler ile süvari tugayı. Kuvvetleri 2000 tüfek, 500 kılıç, 29 ağır makineli tüfek, 20 top. Güney cephesinden 8. ve 23. tümenler ile her biri ikişer alaylı 1. ve 2. süvari grupları. Bu kuvvetlerin mevcudu 2000 tüfek, 1600 kılıç, 38 ağır makineli tüfek, 9 top. 159. Piyade Alayı da dahil olduğu halde Ethem'in emrindeki kuvvetlerin süvari, piyade ve top bakımından miktarı şu şekilde tahmin edilmişti. 2000 tüfek, 1800 kılıç, 12 ağır makinalı tüfek, 4 top. Fakat Ethem 159. Piyade Alayı'na güvenmiyordu. Ordunun bir parçası olan bu birliğin kendisiyle beraber orduya karşı savaşacağı şüpheliydi. Bu sebeple piyade alayının subaylarını ve erlerini toplayarak durumu anlattı. İsteyenlerin kendiyle kalabileceğini, istemeyenlerin de gitmekte serbest olduklarını söyledi. Gerçekten 159. Piyade Alayı pek az istisnası ile Ethem ile kalmak istememişti. Kuvve-i Seyyare'ye karşı 29 Aralık 1920 günü başlayan hareket bir aya yakın sürdü. Hareketin uzamasına araya 1. İnönü Muharebesi'nin girmesi sebep olmuştu. Yunanlıların Bursa'dan ileri yürüyüşe geçtikleri haberi alınınca Kuvve-i Seyyare karşısındaki birliklerin önemli kısmı İnönü mevzilerine sevk edilmiş ve yalnız 61. Tümen Ethem'in karşısında bırakılmıştı. İnönü muharebelerinden sonra bu kuvvetler tekrar Kuvve-i Seyyare'ye karşı sevk edildi. Kuvve-i Seyyare'nin tasfiyesinde en büyük yükü 61. Tümen ve bu tümenin kumandanı Albay İzzettin Çalışlar taşımıştır. Ethem'in emrindeki müfrezelerden bir kısmı yapılan muharebeler sonunda dağılmış, bazı küçük gruplar orduya iltihak etmiş ve yakalanarak zararsız hale getirilmişlerdir. Yalnız Parti Pehlivan müfrezesiyle Ethem'den ayrılmış, Ayvalık bölgesine çekilerek düşman gerilerinde milli mücadelenin sonuna kadar Yunanlılara karşı dövüşmüştür. Vatansever bir komiteci olan Parti Pehlivan bu suretle günahını affettirmek istemiştir. Kuvve-i Seyyare'nin üzerine yürümeden önce Demirci Efe kuvvetleri tasfiye edilmişti. Bu iki milis kuvvetinin birleşmesinden endişe edildiği için daha az güçlü ve tasfiyesi kolay olan Demirci Efe kuvvetlerine 15 Aralık 1920 sabahı şafakla beraber Albay Refet Bey bir baskın yapmıştı. Demirci Efe bu baskından vaktiyle haberdar edildiği için yanına küçük bir kuvvet alarak bulunduğu köyden kaçmış ve sonra kendisine bir kenara çekilip oturma müsaadesi verilmiştir. Demirci Efe'nin yarısı süvari, yarısı piyade olmak üzere 800 kadar bir kuvveti vardı. Bu kuvvetin bir kısmı dağılmış, kalanı ordu birlikleri içine alınmıştır. Böylece Anadolu ihtilalinin en güç meselesi halledilmiş oluyordu. Kuvayi Milliye'nin zararsız ve küçük müfrezelerine dokunulmadı. Bu müfrezeler yavaş yavaş ve bir plan dahilinde ordu birlikleri içerisinde eritilmeye çalışıldı. Sakarya Muharebesi sonuna kadar Batı Anadolu'da birçok Kuvayi Milliye müfrezesi milis kuvveti olarak bulunmuş ve düşmana karşı savaşmıştır. Ancak Sakarya zaferinden sonra bütün milis kuvvetlerinin tasfiyesine muvaffak olunabilmiştir. 1. Cildin sonu. 16 Kasım 1999.